Merhaba sevgili dinleyenler. Bir Dünya Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can.
Ben Muhammed.
Nasılsın Muhammed? Bugün iyi misin?
İyiyim, çok sağ ol Can. Sen nasılsın?
Vallahi ben de iyiyim, ne olsun. Bir perşembe akşamı diyeceğim ama bugün çarşamba galiba. Değil
evet.
mi? Bir çarşamba akşamı beraberiz. Ve bugün ne konuşacağız? Türkiye'de toplumun bir iradesi var mı yok mu?
Evet. Bunu konuşmaya başlamak için aslında Türkiye'de yani var mı... ne var ne yok aslında. Yani en azından şunu söyleyebiliriz. Zayıf. Neden zayıf diyorum? Çünkü şu ana kadar Türkiye'de toplumun iradesini ortaya çıkartan enstrümanlar ne yazık ki gelişmiş değil. İşte bir devlet erki var. Bir ülkede neler var? İşte üç ana erk sayabiliriz. Bir devlet erki var. Bir sivil toplum var. Bir de özel sektör var. Biz bugün daha çok devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi konuşalım ki işte toplumun iradesinin daha belirgin bir şekilde yansıdığı bu iki organ veya bu iki kurum arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışalım. Türkiye'de ne yazık ki gelişmiş bir sivil toplum veya güçlü bir sivil toplum yok. Bu ne anlama geliyor? Devlet ve toplum arasında, parantez içerisinde burada işte sivil diyebiliriz, toplum arasında sağlıklı bir ilişki, iyi bir ilişki yok. Böyle olunca neler oluyor? Her iki taraf da zarar görüyor aslında. Toplum da zarar görüyor, devlet de zarar görüyor. Devlet, yani her iki taraf da zarar görüyor derken her iki taraf da radikalleşiyor aslında. Devlet toplumla ilişki kuramadığı için veya toplumun ne söylediğini umursamadığı için otoriterleşebiliyor. Bunun birçok örneği var. Sivil toplumun güçlü olmadığı veya direkt hiç olmadığı ülkelerde var ve bu ülkelere baktığınız zaman devlet çok otoriter oluyor. İşte Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi. Türkiye'de de nitekim öyle. Türkiye'de devlet, yani yakın tarihe bakarsanız eğer, bir tek bu son dönem değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok döneminde devlet çok baskın, çok otoriter olduğunu görebilirsiniz. Ve bu yani sadece güncel bir sorun değil, onu demek istiyorum. Diğer taraftan sivil toplumun güçsüz olması da toplumun kendi sorunlarını çözme kapasitesinin olmadığını gösterir. Toplumun, yani bireylerin daha doğrusu, birbirleri arasındaki iletişimin zayıf olduğunu, empatilerinin düşük olduğunu gösterir. Bu sayede en ufak sorun bile böyle bir kötü huylu bir tümör gibi çok hızlı bir şekilde büyüyerek çok büyük bir işte felakete veya soruna neden olabiliyor. Türkiye tarihinde bunun birçok örneği var. Şimdi aslında onlara da geliriz ileride. Ama bu işte hani dedik ya, iki tarafta zarar görüyor. İki tarafın da sağlıklı bir olduğu versiyon var mı? Var aslında. Bunun örneklerini daha çok işte İskandinav ülkelerinde görebiliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki, işte daha çok Batı Avrupa'daki ülkelerde görebiliyoruz. Burada hassas bir denge var. Bu hassas dengeden Darun Acemoğlu son kitabında özellikle bu konuda bahsediyor. Bu konuları konuşuyor ve bu meseleyi de kendisi dar koridor olarak özetliyor. Nasıl özetliyor bunu da? İşte daha doğrusu Darun Acemoğlu tek başına yapmıyor tabii ki bunu. James A. Robinson ile beraber yazdığı bir kitap, The Narrow Corridor. 2019 yılında çıktı. Orada diyor ki temel olarak devlet ve toplum ilişkisi bitmek bilmeyen bir mücadele, bir denge veya bir yarış. Her ikisi de güçlü olmalı. Fakat hiçbir taraf diğerine baskın gelmemeli. Burada bir denge mekanizması olmalı. Eğer işte devlet baskın gelirse otoriterlik oluyor. Toplum baskın gelirse, devlet güçsüzleşirse bu sefer de kaos oluşuyor diyor. Ve bu mücadeleye Red Queen's Race diyor. İşte baş başa ve bitmek bilmeyen bir mücadele. Ama işte bu bitmek bilmeyen ve baş başa olan bu mücadele çok dar bir koridorda geçiyor. Çok zor bir denge. Fakat bu dengeden asıl işte müreffeh bir toplum çıkıyor, özgür bir toplum çıkıyor. İşte ne bileyim, gelecek beklentisinin güzel olduğu, iyi olduğu bir toplum çıkabiliyor. Darun Acemoğlu bu şekilde özetliyor. Dar koridor olduğundan bahsediyor.
Peki o zaman senin söylediklerinden de yola çıkarak sivil toplum ve devlet birbirleri arasında rekabette olması gereken iki ne denir? Gövde değil de
iki kurum
değil de birbirlerini desteklemesi ve birlikte büyümesi gereken iki kurum aslında.
Tabii yani şöyle rekabet her zaman işte birbirlerini iki tarafın birbirini bitirdiği bir süreç değil. Dediğin gibi birbirlerini destekleyebiliyor da olmaları lazım. Mesela Türkiye'de en çok yanlış anlaşılan meselelerden biri de odur. Yani rekabet başlı başına bir savaş, işte birinin bir tarafın diğerini alt ettiği, işte yok ettiği bir mücadele şekli değildir aslında. Her iki taraf da birbirini destekleyebilir. Onun için yani tabii ki birbirlerini destekliyorlar, fakat buradaki asıl olay her iki kurumun da, yani toplumun da devletin de güçlü olması, her iki tarafın da fonksiyonel olması, iyi bir şekilde görevlerini yerine getirebiliyor olması gerekiyor. Şimdi günümüz Türkiye'sine bakıldığı zaman burada işte sivil topluma özellikle yoğunlaşmak gerekirse şu gözümüze çarpıyor. Sivil toplum Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne yazık ki çok kere baskı görmüş, baskılanmış, kısıtlanmış. Hatta bütün bunlara rağmen bir de üstüne kapatılmış. Birçok süreç yaşamış sivil toplum. İşte biliyorsunuz devletçi politikalar özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok ağır basıyor. Devletçi politikalar demek bütün sorunların, bütün meselelerin devlet tarafından ele alınması demek. Devlet eliyle çözülmesi demek. Böyle olunca tabii toplum daha önce belki de kendi kendine çözebildiği birçok sorunu artık devlet eliyle çözülmesine alışıyor ve bir süre sonra o sorunu çözemez hale geliyor. Devletçi politikaların böyle bir sıkıntısı var. Ne yazık ki böyle bir çıktısı var. Onun haricinde tabii bir de toplumu böyle suni bir şekilde değiştirme girişimleri de olmuş birçok defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Yani biz çok uluslu bir toplumken tek ulusmuş gibi davranmaya çalıştırılmışız. Bunun da tabii çok kritik sonuçları olmuş. Bu tarz böyle çok doğal olmayan birçok süreç yaşanmış. Onun haricinde tabii Türkiye tarihine baktığınız zaman işte birçok darbe görüyorsunuz. Darbelerin olmadığı vakit işte çok ekstrem bir takım olaylar olabiliyor. Bu olaylarda işte yani 28 Şubat tabii direkt bir darbe denebilir mi? Yani postmodern darbe deniyor. Bir tanesi o. Diğeri işte Gezi Parkı. Diğeri işte 15 Temmuz darbe girişimi. Bu tarz olaylardan sonra da hep hedef tahtasına sivil toplum oturtulmuş. Özellikle işte günümüzde de dinleyicilerimiz takdir edecektir ki işte en ufak bir olayda hep böyle bir dış mihrak aranır. İşte bir algı operasyonu aranır ve bu meselenin, bu işte algı operasyonunda öznesi genellikle bir sivil toplum kuruluşu veya bir sivil toplum hareketi olur. Onun için ne yazık ki bu konuda da böyle negatif bir algı var. İşte burada çok yanlış bir durum var. Yani devlet kendi gücünü tesis etmek için sivil toplumu hep baskılamış. Ve bu baskı aslında kendisine de yaramamış. Neden kendisine yaramamış? Çünkü devletin daha önce birçok projesi olmuş işte dedim. Yani toplumu böyle dönüştürmeye yönelik. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında birçok işte hani inkılaplar yapılmış falan. Fakat bunların birçoğu hala günümüzde çözülememiş problemler ne yazık ki. Ve bunun bence en temel gerekçesi toplumun iradesinin harekete geçirilmemiş olması ve toplumun ne durumda olduğunun tam olarak anlaşılmamış olmasına kaynaklanıyor bence. İşte bakıyorsunuz mesela işte yani laiklik meselesini düşünün. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bir laiklik mevzusu var. Ve bu hala üzerinde anlaşılamamış bir kavram. İşte neden bu böyle olmuş? Çünkü devletin toplumla bir ilişkisi yok ve bu ilişki üzerinden koordineli bir şekilde bu mesele tartışılmamış. Bu tartışma üzerinden toplumsal bir konsensus yaratılmamış ve bu konsensüsle beraber de bir değişim planlanmamış. Hala günümüze baktığınız zaman laikliğin ne yazık ki tam olarak tesis edilemediğini, hala bu konunun anlaşılmamış veya üzerinde mutabık kalınmamış bir mevzu olduğu göze çarpıyor çok rahat bir şekilde. Şimdi bunlardan bahsediyoruz. Tamam, işte devlet-toplum ilişkisinin böyle bir sonucu oluyor. İşte temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntılar yaratıyor. Toplumsal birçok sorunun daha da derinleşmesine neden oluyor. Fakat onun haricinde ekonomik bir takım etkileri de olabiliyor bunun. Ne gibi? İşte mesela işte Cumhuriyet tarihi boyunca işte Türk ekonomisi zaman zaman büyümüş, zaman zaman küçülmüş. Ama özellikle büyüdüğü dönemlere bakalım. Mesela büyüdüğü dönemlerde bu büyüme topluma refah olarak geri dönememiş. Bir tek Türkiye değil, işte bu Çin'de de fark edildi, işte Hindistan'da da fark edildi. Tamam, işte ekonominin büyümesi elbette ki işte aşırı yoksulluğu belki işte Çin gibi bir ülkede kaldırdı, işte açlığı, açlık sınırının altındaki nüfusu belki işte yok etti, ama ya yok etti derken o oran düştü. Ama bu ekonomik büyüme topluma eşit bir şekilde veya adaletli bir şekilde dağılmamış. Ne yazık ki işte gelir adaletsizliği artmış. İşte Türkiye'de de baktığınız zaman son 20 yıllık süreçte OECD ülkeleri arasında gelir adaletinin en çok arttığı ülkelerden biriyiz biz. Bunun sebebi de işte bu artan ekonomik imkanların veya var olan ekonomik büyümenin toplumun ihtiyaçlarına yönelik oluşturulmaması, ona göre dizayn edilmemesi. Ve bu sayede ne oluyor? İşte sadece toplumun belli bir kesimi, belli bireyler, belli aileler bu kalkınmadan faydalanıyor. Fakat geri kalan toplumun ciddi bir bölümü bu kalkınmadan faydalanamıyor. İşte mesela orta gelirli kesimin Türkiye'de yok olduğundan bahsediliyor bugün. Ve orta gelirli kesim de, yani şöyle denir işte, orta gelirli kesim demokrasinin aslında şeyidir, teminatıdır. O kesim aslında bunun devamlılığını sağlar, bunun savunuculuğunu yapar. Ne yazık ki Türkiye'de orta gelirli kesim giderek eriyor. Yani KONDA raporlarına da bakabilirsiniz. Özellikle son raporda buna dair ciddi veriler var. İşte 2008-2018 arasındaki değişim burada incelenmiş. Oraya dinleyicilerimiz açıp bakarlarsa çok enteresan veriler var. İşte bu sorun nasıl çözülecek peki? Devlet bunun farkına varmış mı? Belki işte bazı dönemlerde bazı kişiler tarafından bu sorun görülmüş. Toplumdan işte talep de toplanmaya çalışılmış veya toplumla bir ilişki de kurulmaya çalışılmış. Fakat toplum devlete gittiği zaman, bireyler devlete gittiği zaman ihtiyaçlarını, sorunlarını iletebilecekleri samimi, kendilerini rahatça açıklayabilecekleri doğru bir ortam bulamamışlar. Yani soğuk devlet koridorlarıyla hep işlerini görmeye çalışmışlar.
Lafını böleceğim ama bana mesela tabii, şu an örnek vermek için söylüyorum. Devlet tamamen ulaşılamaz bir, ne denir, yani kurum ya da varlıkmış gibi geliyor. Sanki benim dertlerimi, düşüncelerimi ve neden şey işte hissiyatımı dinlemeyecek kadar uzaktaymış gibi geliyor bana mesela. Ve hakikaten hiç ulaşamayacağımı düşünüyorum.
Bir de şöyle bir şey de var. Yani mesela senin yaşadığın bir sorun var. Mahallende yaşadığın bir sorun var. Veya o yaşadığın ilde bir sorun var. Bu sorunu sen tek başına gidip iletirsen bir çözüm oluşmayacağını düşünürsün. Yani ben tek başıma neyi değiştireceğim ki? Yani kim beni takar gibi bir takım düşüncelere kapılıp devlete hiç gitmeme yoluna gidebiliyorsun. İşte burada tam da sivil toplumun ne kadar önemli olduğu da anlaşılıyor. Eğer sen bir sivil toplum hareketiyle beraber bu sorunu çözmeye çalışırsan o birlik duygusundan dolayı devlete daha rahat bir şekilde de gidebiliyorsun. Ayrıca mevcut var olan sorunlarını da bu topluluk içerisinde çok daha rahat ifade edebiliyorsun. Bu sivil toplum kanalıyla devlet ilişkiye geçtiği zaman, iletişime geçtiği zaman, sağlıklı bir şekilde tabii ki, o zaman işte topluma dair gerçek verilere ulaşmış olabiliyor. Aksi takdirde işte ben gideceğim ne bileyim kaymakamlıkta, valilikte, ya şunu düşünün, bugün kadın cinayetlerinde inanılmaz bir artış var. İşte her gün bir kadın öldürüyor. Hatta birden fazla. Ne yazık ki. Çok kötü bir durumdayız bu konuda ve Türkiye'nin de en sıcak meselelerinden bir tanesi. Ve birçok olayda şu görülüyor. İşte kendisini takip eden, taciz eden, erkekleri şikayet eden kadınlar bir muhatap bulamıyor veya buluyorsa bile bu muhatabı tarafından ciddiye alınmıyor. Ve bunun sonucunda işte çok ne yazık ki üzücü olaylar yaşanıyor. İşte bu kadın cinayetleri konusunda veya kadın hakları konusunda sivil toplum refleksi daha güçlü olursa bu sorun daha da iyi çözülecektir diye ben düşünüyorum. Yani işte sadece cezaların arttırılması falan bu sorunu çözebilecek bir şey değil. Yani nitekim kanuni işte mevcut kanuna bakıldığı zaman aslında cezalar öyle hafif değil. Fakat bu cezaların uygulanması, yürütülmesi ne yazık ki çok zayıf.
Biraz önce şey konuştuk. Bireylerin devletlere uzanamaması, ulaşamaması. Ama aslında sivil toplum kuruluşu devletin insanlara, kamuya inme yoluyken insanların da sesini duyurma aracı diyebiliriz o zaman.
Hı hı. Kesinlikle. Şöyle düşün bir de. Benim bir sorunum var. Ben bu sorunu devlete iletemiyorum.
Hı hı.
Bir sivil toplum alternatifim de yok. Yani bir örgütlenip işte X derneğinin çatısı altında ben bu sorunuma bir çözüm de arayamıyorum. O halde ne yapacağım? Yani en temel insani reflekslerden bir tanesi. Bunu şiddetle çözmeye çalışacağım belki de. İşte eğer ben mevcut bulunduğum ekonomik sınıftan işte ve bu ekonomik sınıf özellikle çok düşük bir ekonomik sınıfsa ve buradan çıkamıyorsa işte adil yollardan, legal yollardan gelir elde edip hayatımı insan onuruna yakışır bir şekilde tesis edemiyorsa burada mesela işte bir çeteye katılabiliyorum, bir organize suç örgütüne katılabiliyorum. Çünkü bu tarz ülkelerde bu tarz yapılanmalar çok fazla. Türkiye'nin işte yani günümüzde de bu tarz oluşumların arttığı söyleniyor. Daha önce de işte mafyalara dair ciddi bir süreç yaşanmıştı Türkiye'de. Onun haricinde Latin Amerika ülkelerinde de aynı şekilde bir sorun mevcut. Bu tarz alternatif işte terör örgütleri, organize suç örgütleri gibi alternatif örgütlenmelere gidebiliyorlar.
Biraz önce örgütlenme kelimesini çok kullanıyorsun. Ama ben şey yani örgütlenme deyince söylemek istedim. Örgütlenme aslında çok kötü bir anlama gelmiyor olması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının oluşma sürecinin bir parçası yani örgütlenme aslında. Ama sen mesela örgütlenme dediğin zaman benim aklıma ilk terör örgütleri ya da bölücü örgütler geliyor mesela. Belki de yani bu bizim hakikaten sivil toplum kuruluşu algımızı çok değiştiren bir şey olabilir. Örgütlenme kelimesi hakikaten bizi itiyordur sivil toplum kuruluşlarının bilinç altında belki de.
Şimdi Türkiye tarihine bakıldığı zaman zaten o kadar böyle travmatik olaylar yaşanmış ki birçok kavram, örgütlenme bunlardan bir tanesi. Bu kelimenin hafızası çok olumsuz bir şekilde oluşmuş ve zamanla çok negatif bir şekilde algılanmaya başlamış. İşte örgütlenme dendiği zaman özellikle bu sol kesimle bu arada ilişkilendirilir Türkiye'de. Örgütlenme dendiği zaman işte DHKPC, PKK gibi örgütler akla geliyor. Bunun nedeni çünkü sivil olarak örgütlenememiş insanlar. Yani gerçekten de ancak negatif veya işte illegal olarak örgütlenebilmişler. Mevcut toplumsal gerçeklik o insanların hukuki bir şekilde örgütlenebilmesine müsaade etmemiş. Örgütlenmişseler bile fonksiyonel olamamışlar. Çünkü hukuk düzeni bunu tesis edememiş. Onun için örgütlenme çok negatif algılanan bir şey. İşte sivil toplum hani dedik ya daha önce de zaten şu an işte dış mihrak yok işte ne bileyim operasyoncu bilmem ne. Hani hep böyle olumsuz kelimelerle ve olumsuz sembollerle ilişkilendirilmişler. İşte hep de şu vardır bir de zaten. Devlet halka inemedi. İşte bu politikalar, bu politikaların halkta bir karşılığı yok. İşte mesela en yakın süreçlerden bir tanesi de çözüm süreciydi. Mesela çözüm süreci de ne yazık ki başarısızlığa uğradı. Çünkü yine aynı şey var aslında burada. Yani toplumun ihtiyaçlarıyla devletin sunduğu çözümler ne yazık ki eşleşemedi, mutabık kalamadı burada. Ve bu ilişkinin hasarlı olması Türkiye'yi çok kötü bir noktaya ilerletti. Özellikle son yıllarda işte temel hak ve özgürlükler konusundaki bu ciddi sıkıntılar Türkiye'yi işte AB ilerleme raporuna mesela bakıldığı zaman çok olumsuz bir takım ifadeler var. Haklı olarak bu ifadeler konulmuş. İşte Amnesty International'ın raporuna bakıldığı zaman, Civil Society raporuna bakıldığı zaman Türkiye'nin itibarı oralarda yerle bir edilmiş. Ve bu hani bunu şey olarak da söylemiyorum. Bu arada bu tarz raporlar verildiği zaman işte onlar dış mihrak, onlar işte ne bileyim operasyoncu ülkenin işte üzerine çökmeye çalışan bir takım odaklar falan gibi demiyorum. Gerçekten de haklı nedenlerle buralarda Türkiye olumsuz bir şekilde bahsedilmiş ve bu Türkiye'nin inanılmaz zararına, yani işte kredi derecelendirme kuruluşları da bu raporlardan etkileniyor. İşte Türkiye'ye yatırım yapma niyeti olan yatırımcıları da etkiliyor. Türkiye'nin belki uluslararası diplomatik bir takım amaçlarını zedeliyor. Her açıdan bizi zarara uğratan bir süreç oluşuyor. Yani
sonuçta bu raporları biz yalan olarak adlandırıyor olsak bile bizim dışımızdaki neredeyse bütün ülkeler, raporları okuyan insanlar raporları metodolojisinden, bilimsel geçmişinden dolayı, bilimsel kayıt dayanıklarından dolayı doğru olduğunu kabul ediyorlar. O yüzden yani biz ne olduğunu ne düşünürsek düşünelim, bizim algımız kötüye doğru gidiyor aslında. Türkiye'nin evet, algısı.
Aynen öyle. Yani bu çok üzücü bir şey. Yani insanın kendi ülkesinden, kendi yaşadığı ülkeden güzel bir şekilde bahsedilmesi, işte özgürlükçü bir ülke olarak bahsedilmesini ister. Fakat biz ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Hiçbir zaman da Türkiye'de böyle çok ideal bir durum oluşmadı. Yani bu raporların, yani bütün Türkiye ile ilgili bütün araştırmalara bakın. Hiçbir zaman böyle çok ideal bir noktada olmadık. Çünkü sürdürülebilir bir şekilde toplum refleksi oluşmamış. Özgürlükler sürdürülebilir bir şekilde tesis edilmemiş. İşte bir kez tesis edildiyse gelecek yıl bir şekilde bunlar geri alınmış, yok edilmiş. Çünkü sağlıklı, akılcı ve veriye dayalı politikalar uygulanamamış. İşte bunların asıl nedenine inmek çok önemli. Ve şu ana kadar üstelik yani devletin sivil toplumu nasıl engellediğini, nasıl baskıladığını konuştuk. Aslında bu baskılamanın bir de diğer tarafı var. Yani devlet tek başına suçlu değil aslında burada. Biz de suçluyuz. Tabii ki işte yani çift taraflı bir yani, ilişki var.
Biraz önce ben dedim ki devlette itmeye çalışsam kimseye ulaşamayacağımı düşünüyorum. Bir de aslında aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarına gittiğim zaman, mesela bir bağış yapmak istediğim zaman, ben gerçekten o sivil toplum kuruluşunun şeffaf olarak nasıl bu bağışı yaptığını, bu gerekli insanlara, paydaşlarına ulaştırıp ulaştırmadığını çok iyi bilemiyorum. Bunu mesela açık açık yapmaya çalışıyor, biliyoruz. Açık açığın sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını arttırmaya çalıştığı bir gerçek. Ama ben hala sivil toplum kuruluşlarının, sen de belki öyle düşünüyorsundur, benim için yeterince şeffaf ve açık olduğunu düşünmüyorum. O yüzden devlet kadar bir kapalı kutular aslında benim için sivil toplum kuruluşlarının büyük bir kısmı.
Tabii burada açık açıktan bahsettim. O da çok iyi oldu. Açık açıktan ayrıntılı bir şekilde bahsetmek lazım. Ama öncesinde dediğin gibi bir de işin bu tarafından bakmak lazım. Yani sivil tarafta veya toplum tarafında bu iş neden kötü bir şekilde ilerlemiş? Bu son gelinen durumun tek suçlusu devlet değil. Toplumda ne yazık ki işte şeffaf, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde çalışan sivil toplum kuruluşlarını çıkartamamış. Çıkabiliyor. Yani şu an Türkiye'de çok güzel örnekler var. Bunlardan bir tanesi açık açık. Fakat ne yazık ki bu tarz örneklerin sayısı çok az. Türkiye'de sivil refleks denen şey çok zayıf çünkü. Mesela işte son yıllarda giderek artan mesela bir militarizm var. Militarizm çok enteresan bir şekilde artıyor Türkiye'de. Militarizmden kastettiğim şey de yani işte orduyu sevmek, asker sevmek değil aslında. Bir insan işte içerisinde yaşadığı ülkenin ordusunu takdir edebilir, sevebilir. Askerlerini de sevebilir. Fakat militarist olmak zorunda değildir. Militarizm hayatın her alanını kapsayan, işte bir askeri düzenden, askeri vesayetten bahseden bir şey. Herkes bu düzenin içerisinde bir asker gibi oluyor. İşte bir emirle hareket ediyor. Özgürlükler değil, burada devletin bekası önemli oluyor. Militarizm aslında böyle bir şey. Ve şu an Türkiye'de gençler de dahil olmak üzere, belki de özellikle gençler arasında militarizm çok ciddi bir sorun. Yani işte sivil toplum kuruluşları bile militarizmden aslında muzdarip. Çünkü yani bugün Türkiye'nin birçok yerinde sivil toplum kuruluşlarına gidin bakın. Burada çok ciddi, keskin, dikey bir hiyerarşi görürsünüz. Bu hiyerarşi askeriyeden alınma bir şey aslında. Böyle çok keskin bu dikey hiyerarşi askeri bir düzenle ilişkili bir şey. Onun haricinde şirketlere bakın. Şirketler de aynı şekilde. Demokrasinin D'si yoktur birçok şirkette. Ailelere bakın. Yani Türkiye'deki aile yapısı işte aile reisi vardır. Bunun ne derse odur. Bireylerin kendi iradeleri, kendi kaderlerini tayin etme hakkı yoktur. Onun için bu militarist düşünce yapısı, zihniyeti de sağlıklı sivil toplum kuruluşlarının çıkmasını engelliyor ne yazık ki. Onun haricinde işte sen dedin ya gidip güvenip bağış yapabileceğim sivil toplum kuruluşları yok.
Türkiye'de hatta bağışçılık oranı da çok azdı. Ne kaçtı hatırlıyor musun?
Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de bağışçılık oranı %12 falan olmalı. 12
evet aynen.
İşte Given Index'in raporuna bakabilirseniz eğer 2018 yılında yayınlanan. Hatta yani işte çek de edebiliriz bu sırada.
Ben bakıyordum ama bulamadım o yüzden.
%12.
12 miymiş?
%12. Dünyada 122.'yiz bu rapora göre. Bu rapor nasıl yapılıyor? Bu arada gönüllülük oranı da kaçmış? %12, %9. Gönüllülük oranı da %9. Çok ciddi bir düşük bir oran. Given Index şunu yapıyor. Son bir ay içerisinde bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaptım. Son bir ay içerisinde gönüllülük yaptım mı? Son bir ay içerisinde tanımadığım bir insana yardımda bulundun mu? Bu üç soru üzerinden meşhur işte bu anket şirketi Gallup sayesinde dünyanın birçok ülkesinde bu araştırma yapılıyor ve bir indeks oluşturuluyor. Türkiye zaman zaman giriyor, zaman zaman girmiyor bu listeye. Bu araştırmaya daha doğrusu. İşte en son 2018'in verilerinde varız. Mesela 2019 raporunda Türkiye yine yok.
Veri vermediği için mi acaba?
Herhalde o yani. Olabilir. Sebebini ben de çok bilmiyorum ama büyük ihtimalle öyle bir şey.
Peki bu biraz önce sorduğun 3 soruya biz cevap verelim mi?
Hangi
soru? Given Index'in 3 sorusuna. Son bir ay içerisinde bağış yaptın mı sivil toplum kuruluşu?
Evet tabii ki.
Ben yapmadım.
Yani sağlık olsun diyelim sana zaman.
Peki.
Gönüllülük yaptın mı?
Gönüllülük yaptım.
Tamam çok güzel.
Gönüllülük yapıyoruz. Bir de, peki ihtiyaç duyan birine yardım ettin mi tanımadığın birine?
Ettim mi?
Ettim ben ettim. Daha hatta bugün doğmuş da sağ olsun bir tane amcaya yardım ettim.
Yer mi verdin?
Yok yani. İhtiyacı vardı yardım ettik.
Evet yani. Tamam.
Ama yani buradan görüyoruz ki biz de aslında bu konudan konuşmamıza rağmen tabii ben mesela bağış yapmıyorum. Gerçekten inanmadığım için aslında bağış yapmıyorum belki de.
Ya bu meseleye zaten şöyle eğilmek lazım. İşte vay sen bağış yapmadın, vay sen gönüllü değilsin falan gibi böyle insanların birbirini suçlayacağı bir sürece de sokmamak gerekiyor.
Bir laf vardır. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp.
Aynen öyle. Bir de gönüllülük, işte sivil toplum algısı gibi şeyler aslında çok küçük yaşlarda oluşan şeyler. Yani bunlar insanlar zaten çok küçük yaşlarda edindiği bir takım hastalar. İşte Batı ülkelerine baktığınız zaman mesela Amerika'da da öyledir. Gönüllülük çok küçük yaşlarda insanlara yetenek veya ne denir? İşte bu virüs insanların çok genç yaşta kanlarına verilir. Hatta ve bu kültürle büyürler.
Örnek vermek gerekirse biz üniversite sınavlarını hazırlanırken hep şeyle örnek verirlerdi. Amerika'daki çocuklar gönüllülük yapar, projelere katılır, efendime söyleyeyim eğitimlere gider falan filan diye hep bizi yererlerdi diyeyim. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, gönüllülük yapmıyorsunuz, kimseye yardım etmiyorsunuz. Mesela hakikaten onların kültüründen dolayı böyle bir gelişim olduğu belli oluyor ama bizde öyle bir gelişim olmadığı için biz sadece üniversite sınavına hazırlanıyoruz ve üniversiteye giriyoruz. Onlar aslında diğer sosyal ve çevresel konuları da çok önemsiyorlar. O yüzden de sivil toplum, yani sivil ne denir? Ne demişti de? Sivil toplum refleksinin gelişmesine de katkıda bulunmuş oluyorlar bir yandan da.
Can istersen bu bölüm yeterince uzadı. Gelecek bölümde de sivil toplum refleksinin Türkiye'de neden zayıf olduğunu konuşarak başlayalım.
Olur.
Burada bırakalım, böyle heyecan verici bir noktada bırakmış olalım. Gelecek hafta da yine buradan devam edelim. Gelecek hafta sivil toplum refleksinin neden zayıf olduğu ve bunun nasıl tesis edilebileceğine dair işte fikirler yürütebiliriz. Ardından da bunun kalkınmayla ilişkisini de konuşuruz. Onun için şimdilik burada bırakalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Instagram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'den, Facebook'tan,
Spotify'dan
bizi takip edebilirsiniz. iTunes ve Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.